Merhaba, bugün 14 Mayıs 2025, Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi doçent doktor Esra Dicle ile Epik Tiyatro ve Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı'nı konuşacağız. Merhaba hocam.
Merhaba.
Şimdi öncelikle Epik Tiyatro, klasik tiyatrodan nasıl ayrıldı, nasıl ortaya çıktı? Hani bunu başlayalım, sonra tekrar Brecht bunu nasıl kuramsallaştırdı onu konuşalım.
Tabii. Aslında Epik Tiyatro çok dinamik, yani Brecht'in sürekli geliştirdiği bir tiyatro estetiği. Ama ilk elde sanırım ifadesini Aristocu olmayan tiyatro dediği yerden kurabiliriz. Bir yönden Burjuva Tiyatrosu'nu da Antik Yunan Tiyatrosu'yla, Burjuva Tiyatrosu'nun estetiğini de Aristo'nun Poetika'da yapılandırdığı tragedya estetiğiyle ilişkilendirerek bir tür düzmece çatışmayla aslında bireyin düzene uyumlu hale getirildiği, duygusal öğrenme yoluyla aklın estetik tüketimde pasifleştirilerek devre dışı bırakıldığı bir tiyatro tarzını ortadan kaldırmak için. Bir de o dönemde tabii karşısına Aristo'yu koyduğu gibi Wagner'in Total Tiyatrosu'nu da koyuyor. Hatta üç kuruşluk opera biraz Wagner'in o sıradaki Beyrut Operası'nı da yapı bozuma uğratmak için herkes bana gelecek diyor. Çünkü oradaki total tiyatroda elbette teatral estetik odağında bütün sanatsal formların aşkın bir estetik deneyim yaratarak işte bir yandan da culinary efekt diyor. Yani böyle bir sarhoş edici bir etkiyle sanat eseri aracılığıyla insanın bu dünyadan kopması, aşkın bir deneyim yaşaması, geçici bir katartik etkiyle rahatlaması ve tekrar topluma dönerek o toplumun somut problemleriyle, çelişkileriyle hiç yüzleşmeden hayatına devam etmesi. Dolayısıyla en başta tabii sanatın hayattan keyfi alarak, onu duygusal olarak dengeli ve uyumlu hale getirerek onu tekrar topluma sunmasındaki problem Brecht'i yeni bir tiyatral estetik arayışına götürüyor. Burada seyirciyi ve seyircinin sahneyle oyuncuyla ilişkisini, oyuncunun sahneyle seyirciyle ilişkisini yeniden dizayn eden ve hepsini aslında düşünen figürlere dönüştürmeyi amaçlayan, tabii mümkünse diyalektik materyalist düşünen figürlere dönüştürmeyi amaçlayan bir estetik geliştiriyor. Ve bu da önce epik tiyatro, sonra diyalektik materyalist tiyatro. Yani epik de genelde şeyden böyle destansılıktan falan değil de gene Poetika'daki, Aristo'nun Poetika'da yaptığı lirik epik trajik ayrımında epik daha anlatısal olan türü ifade ediyor. Evet, yani destanlar daha anlatısal ama hani epik tiyatro dediğimizde destansı bir içerik beklememiz gerekmiyor. Canlandırmanın yanına, mimetik temsilin yanına en az onun kadar ağırlıklı, onu sürekli kesintiye uğratacak bir epik, yani anlatısal formunda entegre edilmesi aslında.
Yani bu nedenle epik kelimesi seçiliyor. Epope'den yola çıkarak. Brecht yazılarında eski Çin tiyatrosundan bahsediyor. Evet. Haldun Taner de işte o eski Türk tiyatrosu herhalde benzeşmesini kuruyor. Biraz bunu açabilir misiniz?
Tabii. Şimdi belki şeyden şöyle bir Brecht'in tiyatronun kaynakları olarak açıldığı mecraya şöyle bir baktığımızda Brecht'in kendi tiyatrosunu geliştirirken çok dinamik bir üretim süreci olduğundan bahsetmiştim. Aslında bugün Brecht tiyatrosunun en temel estetik niteliği gibi bilinen yabancılaştırma efekti de çok sonra ortaya çıkan. Hem 1930'larda aslında Brecht'in geliştirdiği bir yöntem ki 20'lerin sonundan itibaren bugün epik tiyatro dediğimiz türün gelişiminin örnekleri işte üç kuruşluk operadan başlayarak yazıldığını düşünürsek aslında geç bir tarih. Ama işte Çin tiyatrosunu görmesi, araştırması daha sonra da buna bağlı olarak tarihselleştirme fikrini de geliştiriyor. Hem içerik açısından hem de tabii ki içeriğin biçime dönüşmesi açısından Çin tiyatrosunun şöyle bir imkanı var. Yabancılaştırma efekti. İşte evet, yani o yabancılaştırma efekti hem Brecht için hikayeyi orta sınıf burjuva seyirciden uzaklaştırmak, Dolayısıyla Benjamin'in o seyirci pozisyonunu açıklarken söyledi. Yani kendisiyle ilgili olana dair duygusal bir reaksiyon vermesini, kendisiyle ilgili bir hikayeyi dinlerken duygusal, düşünsel bir özdeşlik kurmanın getirdiği bir coşkunun esiri olmamasını. Bu yüzden kendisinden zamansal olarak da uzak, mekansal olarak da uzak, farazi bir coğrafyada geçen, yani mesela işte Çin, 14. yüzyıl Çin hikayesini de görüyoruz. Ama Arthur Huey'nin önlenebilir yükselişinde farazi bir karnabahar tüccarının yükselişinin Hitler'in yükselişi, Nazizm'in yükselişi yerine geçtiğini anlıyoruz hikaye ilerledikçe. Ya da işte Üç Kuruşluk Operada da aslında biraz var bu, yani dilencilerin, mafyanın, katillerin arasında geçen bir hikaye. Orta sınıf burjuva sevgisinin özdeşleşeceği hikayeler, yani hikaye uzaktan başlatma. Dolayısıyla böyle bir tarihselleştirme şeyi yoruyor. Ama aynı zamanda evet bir anlatı kaynaklarını ve biçimlerini de çeşitlendirmek. Çünkü aslında bir yönüyle Brecht gayet modernist bir tiyatro yapıyor ve o modernist estetiği politize ediyor diyalektik materyalist bir tutumla. Bu nedenle de aslında modernist avantgard tiyatronun pek çok niteliğini, estetik niteliğini Brecht'te görüyoruz. İşte bu mimetik temsil estetiğinin parçalanması, alımlayıcının hikayeye yabancılaştırılması, o hikayenin parçalara bölünerek verilmesi, oyunculuğun yabancılaştırılması, seyircinin sahneyle bütünlük kurmasının engellenmesi, daha stilize oyunculukların denenmesi ve bir epik oyunculuk estetiğinin araştırılması, işte her bölümün başında o bölümde ne olacağına dair bir başlığın atılıp sonunu bilen seyircinin hikayeyi süreç odaklı takip etmesinin sağlanması. Dolayısıyla yani açık biçim göstermeci tiyatroya yönelmesi. Yani burada çok temel olan bir şey. Belki buradan o Brecht'in sokak tiyatrosu kavramına da geçebiliriz. Yani sahnedeki performansın gerçeğin yerine geçmeye çalışmamız. Çünkü geleneksel Türk tiyatrosu da Çin tiyatrosunun da mimetik bir estetiği yoktur dayandığı. Hep bir oyun vurgusu vardır. Göstermecidir, açık biçimdir. O anda kurulur ve yok olur. Aktif dinamik bir ilişkisi vardır alımlayıcıyla. Böyle yaptığında işte o sokak tiyatrosunu da, hatta bunu Nazım da söyler. Yani mimetik estetiği bir sahtekarlık olarak tanımlar. Yani bir şeyin yerine geçme çabasını, bununla ilgili yarattığı illüzyonu sahtekarca bulur. Dolayısıyla oyunun kendisini oyun olarak ortaya koyması bütün geleneksel tiyatroları, yani Komedya dell'arte'nin de İspanyol halk tiyatrosunda, Japon'un o tiyatrosunda, Çin halk tiyatrosunda, bizim coğrafyamızdaki, kültürümüzdeki geleneksel tiyatronun da temeli. Bunu sokak tiyatrosuyla nasıl açıklıyordu Brecht? Diyorduk yani diyelim ki bir kaza gördü biri ve gelip bunu birine anlatıyor. Herhalde kazayı geçirmiş gibi davranmaz. Ve şahit olduğu kazayı anlatırken hem anlatır hem de zaman zaman kendini kaptırıp gördüğü şeyi taklit yoluyla, bedeniyle anlatmaya çalışır. Epik tiyatro tam olarak budur. Yani dinleyen, karşısında bir kaza geçiren biri varmış ya da bir kazaya şahit oluyormuş gibi hissetmez. Kazayla ilgili bilgi alır. Dolayısıyla o kazayı anlatan kişi de ancak işte hem anlatı hem canlandırma pratiklerini yer değiştirerek kullanıp hikayeyi aktarır. Dolayısıyla geleneksel tiyatronun da bu canlandırma ve anlatmanın bir aradalı, kendini oyun olarak ortaya koyması, mimetik estetiği reddetmesi, bugünün seyircisi için artık arkaik bir kültür olması dolayısından da bir mesafelenme sağlaması. Yani kendi devri için son derece güncel sosyal bir içeriği vardır halk tiyatrolarının, ama bugünkü modern seyirci için artık bir tarihsel mesafe yarattığında onun getirdiği yabancılaşma da önemli şeylerden bir tanesidir, imkanlardan bir tanesidir Brecht tiyatrosunda. Dolayısıyla Abdül Taner de bunu yapacak, Brecht de bunu yapacak ve iki ismin birbirine en yaklaştıran şey de bu geleneksel kültürün anlatım olanaklarından faydalanmak.
Haldun Taner herhalde yani Almanya'ya gitmesiyle, Almanya'da gördüğü eğitimle mi, yani biliyor muyuz hani ne zaman, hangi an Brecht'le tanıştı?
Yani Almanya'ya iki defa gidiyor. Önce bir siyaset bilimi ve ekonomi okumak için gidiyor ama tüberküloza yakalanıp geri döndüğünde işte bir böyle bir onun yazarlığını da başladım. 3 senelik bir tedavi süreci var. İşte yalnız odasını aşmak için hikaye yazmaya yöneldiğinden söz eder. Sonra işte edebiyat Alman filolojisi okuyacak. Sonra Almanya'ya gidecek ve orada reji asistanı olarak çalışacak. Önemli Alman tiyatrolarında elbette. Bu onun için öykü yazarı olarak başladığı şeyde, yazarlık serüveninde. Aslında tarihsel olarak baktığımızda ilk öyküleri 49. İlk oyunu Günün Adamı gerçekçi bir oyundur ama onun da işte taslakları 50-51'e ait. İşte yasaklanması, önce repertuar alın sonra yasaklanması 54. Yani öykü yazarlığıyla tiyatro yazarlığı arasında çok büyük bir zamansal mesafe yok. Bir yazarlık güdüsüyle işte önce edebiyata, sonra Almanya'da olduğu dönemde bulunduğu tiyatro, birkaç tiyatroda bulunuyor ve reji asistanlığı yapıyor. Bu önemli, yani işi mutfağını görmek, rejiyi görmek bir yazar için çok büyük bir avantaj. Zaten bunu Adnan Öner'in metinlerinin hepsinde sahne talimatlarına baktığımızda da görüyoruz. Orada bir reji var. Yani rejiyi rejisöre bırakmayan bir yazarlık şeyi var, tutumu var. Hem oyuncuyu hem rejiyi hem seyirciyi de kuşatan bir şeydir yani. Üst ses olarak orada sahne talimatlarında kurmaca yazarı duyarız. Dolayısıyla o elbette Almanya sonrası döndükten sonra ve 60'larda da biraz işte Türkiye'de epiktiyasyonun da merkeze gelmesiyle Adnan Taner de ilk 4-5 oyunundan sonra Keşanlı Ali ile epiktiyatro örnekleri, sonra kabare tiyatrosu. Yani önemli formların Türkiye'deki seyri içinde kilit noktalarında bulunuyor. Hem gerçekçi estetik, hem epik, hem kabare formu için. Hep böyle bir katalizör işlevi görmüş. Yani 50'lerin tiyatrosunu, 60'ların, 70'lerin tiyatrosunu farklı formlarda çok belirlemiş bir isim halinde.
Brecht Marksistken, yani işte toplumcu gerçekçiyken, Haldun Taner'de bunu tam olarak görmüyoruz. Bir şekilde toplumdaki sorunlara parmak basıyor. Evet. Yoksullar, dışlanmışlar, varoştakiler. Ancak arada farklar var. Bu tiyatroya da, yazdıkları eserlere de yansıyor. Yani ya da tam tersi, bu eserlerden bunu çıkarıyoruz. Ama düşünce yazıları da var işte Haldun Taner'in, ya da öyküleri de aynı şekilde. Bunu biraz açabilir miyiz? Nasıl farklılıyorlar?
Evet, yani aslında ben bunun hem kuramsal bir problem olduğunu düşünüyorum, hem de metinlerin yorumlanmasında, onların tiyatro tarihi içinde konumlandırılmasında da böyle bir problem görüyorum açıkçası. Yani geleneksel Türk tiyatrosunda yabancılaştırma efekti aramanın çok çarpık bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani açık biçim özelliklerin farklı tarihsel anlarda farklı amaçlarla yapılandırılmış estetiklerde belirli ortaklıklar sunması doğal. Ama bunu geriye dönük bir şekilde okuduğumuzda biraz anakroniye düşmüş oluyoruz. Öncelikle mesela absürt tiyatro gibi epik tiyatroda sadece biçimsel özellikleriyle değerlendirilemez. Yani sadece biçimsel özelliklere baktığımızda birçok formu birbirine benzetebiliriz. Absürt ve simgesel tiyatro da birbirinden ayrılmaz o zaman. Geleneksel tiyatro ile epik de birbirinden ayrılmaz. Ama bir içerik biçim bütünlüğü olarak baktığımızda epik tiyatro dediğimiz şeyin sadece bize belirli kurmaca özellikleri vermesi yetmez. Diyalektik materyalist bir dünya görüşüyle de insanı, toplumu açıklaması gerekir. Dolayısıyla biz kapitalizmin mutfağına götürmesi, burjuva toplumunun işte hukuki, ahlaki pek çok yönden meşruiyeti nasıl kaybettiğini, nedenlerini, izleyiciyi bütün bu etkinlik içinde nasıl bir pozisyona yerleştirdiğini düşünmemiz gerekir. Dolayısıyla o sınıfsal vurguyu tespit edebilmemiz gerekir. Yani toplumun sınıf ilişkileri üzerinden okuma dinamiğini görmemiz gerekiyor. Şimdi Aydın Taner'de elbette bütün bu meseleler var. Gece kondulaşma var. Toplumun yozlaşan değerleri var. Hızlı kapitalistleşme var. Mahalle hayatının dağılması, insani değerlerin yozlaşması, hızla yapılaşma, kültür karmaşası, çatışma, bunların hepsi var ama bunlara daha eleştirel, gerçekçi bir pozisyonda bakıyor. Dolayısıyla elbette bir Marksist ideolojinin içinden görülen metinler değil mi? Sabahattin Ali, Nazım Hikmet değil, Sadri Erdem değil, Vasıf Öngören değil, Oktay Arayıcı değil. Dolayısıyla evet, yani estetiğini daha çok ki bizde yani 60'larda şehir tiyatrolarında 62'de Sezuan'ın iyi insanıyla başlıyor, Brecht'le başlıyor epik tiyatro ile tanışıklık. Ondan sonra biraz böyle bir üç kuruşluk opera yakınlığı da var tabii Keşanlı Ali Destan'ın. Sanırım bunu da getirdi ama işte şey, Keşanlı üç kuruşluk operaya benziyor da üç kuruşluk opera tam olarak epik tiyatronun olgun şeyinin aşamasının bir örneği değil zaten. Dolayısıyla yani epik tiyatroyla benzerlikleri olan diyelim.
Evet.
Ama yani benim için epik tiyatro Vasıf Öngören'in Asya Nasıl Kurtulurudur, Zengin Mutfağıdır. Oralarda tam bir biçim içerik örtüşmesi görüyoruz. Ve politik bakışın, sınıfsal görmenin bütün metnin biçimsel düzenlemesini belirlediğini görüyoruz o metinlerde. Ama yani Keşanlı Ali Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı, Eşeğin Gölgesi, bunların hepsi belirli epik özellikleri kuvvetle barındıran ama tamamen formun karşılığı olarak bence tanımlamamamız gereken metinler.
Bunu kurmaca edebiyattaki işte yazarın ölümü tartışmasıyla da, yani burada yazar, yazarın sesi, yazarın ideolojisi, bunu mesela siz nasıl oturtuyorsunuz ya, tiyatroda?
Yani, aslında şey, yani bunu bir metin dışı bilgi olarak değil, metin içi bir yapısal çözümleme sonucunda elde edebiliriz. Yani metin içindeki çatışmayı, çatışmanın taraflarının ürettiği dili, söylemi, o çatışmanın göstergelerini yorumladığımızda elbette işte bir kapitalist toplum mekanizmasını ifşa eden, onun karşısında sömürü ilişkilerini hem öznesi hem nesnesiyle sergileyen ve buna dair de bir dil üreten. Yani Brecht'in metinleri mesela bugünün okuru için, tabii 100 yıl sonrasından bakıyorum, mesela biraz didaktik gelmesinin de sebebi o. Çünkü konuşur yani Brecht'in metinleri. Yani sınıfsal pozisyonunu, politik pozisyonunu çok açık eder. Dolayısıyla metnin içine sızmış bir ideolojidir bu. Yani o metin Brecht'in de olmasa oradaki Marksist dinamikleri, tarih algısını, burjuva toplumuna yaklaşımını, burjuva bireyine yaklaşımını, onun yarattığı sömürü ilişkilerinin faillerini, nesnelerini, hepsini çözümleyen bir şey vardır. Faşizmin yükselişi, kapitalizmin nasıl işlediği, yanlış bilinç. Bunları metin kendisi konuşur. Bir de tabii ne olursa olsun çok dönem için yeni bir estetik bu. Mesela Roland Barthes müthiş bir Brecht hayranıdır, epik tiyatro hayranıdır. Eleştirel denemelerin içinde epik tiyatro üzerine pek çok yazısı vardır. Orada işte ne avantgard ne mimetik, epik tiyatronun politik bir tiyatro biçimi olarak nasıl kuvvetli bir öneri olduğundan söz ederken ne kadar estetik mükemmelliğe varırsa varsın, nihayetinde kendisini ellerine bıraktığı şey seyirci bilinçliliğidir der. Seyirci anlamazsa gitti bu iş. Dolayısıyla yeni bir form ortaya koyarken kendi açıklamalarını da içeren oyunlar oluyor bunlar ve yani o metin içinde görüyoruz. Yani şeyde de işte bir Sabahattin Ali metniyle öyküsüyle Aydın Taner öyküsünü ayıran da bu oluyor zaten. Sait Faik öyküsünü de ayıran bu oluyor. Açık ideolojik pozisyon. Metin içinde kendisine göstergelerle bir ifade alanı buluyor. Bazen anlatıcı sesiyle.
Burada birçok öğrencimizin okuduğu Sabahattin Ali'nin apartmanı aynı zamanda Haldun Taner'den de Şişhane'ye Yağmur Yağıyor diyor. Okuyor pek çok öğrenci. Burada da yani açık bir şekilde dediğiniz farklı ideolojik bakış açısı ortaya çıkıyor. Hem sizin makaleniz mevcut, öğrencilerimiz okuyor.
Tabii yani mesela şeydir, Haldun Taner'in pozisyonu daha merkezsiz bir pozisyonun getirdiği bir yani mesela Sancho'nun sabah yürüyüşü geliyor aklıma. Yani tam bir Ankara alegorisi. Orada işte köpekler üzerinden toplumdaki müthiş bir sosyolojik ve politik çeşitliliği bütün çelişkileriyle anlatırken hiçbiri bundan azade, bu çarpıklıktan azade kalmaz. Dolayısıyla bu bir üst görü. Ve hani şey olarak yani politik olarak da dediğimiz gibi yani suç kavramına bakışı, irade kavramına bakışı, kader kavramına bakışı, işte eğitim olgusuna bakışı, sömürü araçlarının toplum içindeki temsillerinin nasıl cisimleştiğini araştırması, bunlar zaten bir politik ideolojinin gündelik hayata bakarken görme biçimlerine çok sızmış. Metinde de bunların temsilleri, göstergeleri üzerinden kuruluyor. Yani metnin o temeline indiğinizde sermaye iş gücü çatışmasını görüyorsunuz yolun çeşitlemelerini. Şimdi Adi Taner'de böyle bir yapıyı görmek mümkün değil. Evet. Orada dediğimiz gibi toplumdaki bütün aksaklıkları tek tek işaretleyen, bunları da, ama bunları bir eleştirel mesafeyle yapan, öykülerinde de çok fazla yabancılaştırma efekti vardır. Adetinden Rus biçimcilerinin pek çok yöntemini kullanır ama burada daha çok teknikten istifade etme ve kendi eleştirel tutumunu kurmacalaştırmak için bu imkanlardan faydalanma açısı da büyük bir zenginlik sunuyor. Ama elbette bir toplumcu gerçekçi yazar. Hatta Haldun Taner'e 50 kuşağında öykücüsü olarak kendi kuşağının hiçbir grubuna yerleştiremeyiz. Yani ne Müsat Bener, Ferit Edgü, Demir Özlü, Nezihe Meriç, Leyla Erbil çizgisindeki 50 kuşağı ve sonrasının daha varoluşçu, daha soyut, daha çağrışımsal, bilinç dışı, kapalı metinlerinin ve dünyasının yazarıdır. Ne de 50 kuşağı romancılarının kurduğu daha toplumcu gerçekçi, daha çok Anadolu coğrafyasını ve bütün yani politik meseleleri köy coğrafyasına taşıyarak tartışan metinlerini yankılar. Tamamen kendi eleştirel gerçekçi pozisyonu, kendi kurmaca estetiğini 50'lerde sunar ve kendine has bir alan yaratır. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir formu, bir şeyi, öykü tarzını tek başına var etmek açısından.
Keşanlı Ali Destanı'nda bu Türkiye tiyatro tarihinde de yani en ilk aklımıza gelenlerden biri olmaya devam edecek ama muhtemelen değil mi? Yani epikle farkları açık olsa da benzerlikleri de var ve bir tesadüf de değil. Önce şehir tiyatrolarının Sezuan'ın iyi insanını oynadıktan tabii, sonra hemen Keşanlı Ali Destanı'nın yazılması.
Tabii. Yani bütün bu belirli bir formun içine sıkıştırma şeylerinden bağımsız çok önemli bir metin Keşanlı Ali Destanı. Aydın Taner'in bütün oyunları gibi diyeceğim. Yani bunlar çünkü dediğim gibi aslında gerçekten tiyatronun bütün rollerini bilen bir yazarın ürettiği. Yani oyuncunun da işte seyircinin de, dramaturgun da, rejisörün de, kostümcünün de hepsinin yerine geçerek neredeyse onların gözünden metni oluşturan müthiş bir şey, bilgi. Ve yani çok mesela şey anlatmışlardı, bu Sersem Koca'nın kurnazlı karısı aynı işte Molière'in oyununun üç farklı tarzda sahnelenmesi üzerine işte Ahmet Vefik Paşa, Thomas Fasulyeciyan ve işte bunları işte Tulat olarak sahneleyen var. Birebir gerçekçi sahneleyen var. Ya da işte şey böyle ikisinin ortası bir yol bulmaya çalışan üç tarz var. Mesela onun sonunda aslında ağırlık olarak o Fasulyeciyan hikayesi. Ahmet Vefik Paşa'nın sözleriyle bitiyormuş oyun ve oyunda Fasulyeciyan'ı oynayan Münir Eskul demiş ki bu sözlerle bitmez yani ben kıştım demiş yani sinirli benim yapmam lazım. Hemen orada metin yazmış Adil Taner ve o yazdığı, hemen yazdığı metin de şey aslında bütün bir tiyatronun artık daha epik bir şey oldu, tiradı oldu. Evet. Aktör dediğin nedir ki diye başlayan. Evet. Yani sahne varken varızdır diye başlayıp diye devam eden müthiş tirat. İşte bu ancak bu kadar sahneyi, oyuncuyu, onun dinamiklerini çok iyi bilen bir yazarın elinden bu kadar kolaylıkla çıkan çok kuvvetli cümleler olabilir. Yani tarih üzerine düşünmek, Türkiye'nin tiyatro tarihi üzerine düşünmek, hep hala bir milli tiyatroyu araştırmak, işte bunun içinde epikle geleneksel tiyatroyu birleştirmek. Aslında bu söylenen bir şey. Yani Keşanlı Ali'nin epik tiyatroyla geleneksel tiyatroyu birleştiren bir oyun olduğu söyleniyor ama bundan sonra ilk epik tiyatro örneği dediğimizde de hemen onu geçersizleştiren bir cümle kurmuş oluyoruz. Nasıl olabiliyor ben bilmiyorum ama biz metnin değerini bütün Adın Taner'in bütün formlar içindeki üretici denemelerini şey de öyledir yani, klasik gerçekçi oyunları da öyledir. Zaten günün adamında politik bir meseleyi, yani bir bilim insanının bir politikacı adayı olduğunda, milletvekili adayı olduğunda nasıl bütün etik değerlerinden soyutlanmış birine dönüştüğünü anlatan bir yerden başlıyor zaten. Her zaman politik eleştirel bir tutum var. Bu da işte geleneksel tiyatronun formülüyle birleştiğinde 60'ların epik tiyatroya kucak açan ve dönemin ihtiyaçlarına cevap olarak böyle tutunduğu bir formun da atmosferi içinde elbette yani kendi olgunluğuna ve kendi mükemmelliğine erişiyor. Zaten sadece Türkiye'de değil, yani pek çok ülkede kendi tiyatrolarının repertuarına girerek sahnelenen bir oyun olması da biraz bu eleştirel gerçekçiliğin yakaladığı evrensel topluma ve insana dair daha evrensel meseleleri ve her tiyatronun tarihinde olan geleneksel dinamikleri ustaca birleştirebilmesinden geliyor. Yani bu oyun aslında çıkmasaydı ilk epik tiyatro diye tanımlanmakta bu kadar hızlı davranılmazdı diye düşünüyorum.
Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.